Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Gel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam, Şvi, Dobisa, Doginan, Niaho, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız, günaydın. Hadi yayını paylaşın, aşağıdan 3 noktaya dokunsun Periskop izleyicileri, artık sonuna yaklaşıyoruz, dibini sıyırıyoruz, hep söylüyorum ya Periskop'un. O yüzden de oradan insanları çağırın, ben de Twitter'dan davet ettim herkesi, gelsinler de konuşalım diye. Şimdi bugün eşitliksizlik üzerine konuşacağız. Ne demek bu ve çoğunuz şunu neden söylediniz? Bu yeni bir şey değil ki, yani Türkiye'de uzun süredir yaşanan bir şey. Hayır, kanun karşısındaki eşitsizliği yüzümüze vuran pek çok olay yaşıyoruz, doğrudur. Ama mesela bugün resmi gazetenin bu sabahki sayısında, hani daha önce konuşmuştuk ya, böyle Ankaralı gazetecilerin bazılarında bir takıntı vardır. Yani ne oldu, ne bitti, bugün ne oldu diye. Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu ile ilgili verdiği ikinci hak ihlali kararının gerekçesi yayınlandı bugün resmi gazetede. Ve orada o kadar ilginç bir hukuk dersi var ki, normalde hukuk öğrencilerinin, bu yayını izleyen hukukçuların, avukatların, hakimlerin, savcıların tamamının baktığı zaman çok normal kardeşim, bu zaten böyle olmalı dediği şeyleri Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararında görüyoruz biz. Ve orada öyle bir anayasa hatırlatması var ki içinde, o kadar net bir anayasa hatırlatması var ki, alt derece mahkemelerinin bunları, yani benim verdiğim kararları uygulamamak gibi bir şansı yok hatırlatması yapmak zorunda kalmışlar. Benim verdiğim kararı uygulamama şansı yok hatırlatması. Ama işte tam da bunu konuşacağız. Diyeceğiz ki bugün Türkiye'de insanlar eşit değil. Bu yalan kardeşim. Son derece net bir yalan. Üstelik o kadar ortada bir yalan ki, bu istersen Boğaziçi Üniversitesi ol. Orada senin Boğaziçi Üniversitesi'nde kampüs, Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde yaptığın gösteriyle Beyazıt Meydanı'ndaki gösteri arasındaki eşitliksizlikten tut. İçişleri Bakanı olduğun zaman gönül rahatlığıyla sallayabileceğin bir cümleyle sıradan bir yurttaşın kuracağı cümle arasındaki farka kadar getir istersen. Dün akşam Candaş Tolga Işık'ın televizyon programına konuk olduktan sonra Süleyman Soylu orada programda bir takım açıklamalar yapmış. Bu açıklamalardan biri gerçekten ama gerçekten böyle kan dondurucu bir açıklama. Diyor ki orada Süleyman Soylu, kendi sözlerinden okuyayım da tam. Hani sonra sağını çektin solunu çektin olmasın. Bu sosyal medya üzerindeki özgürlük alanlarından falan bahsediliyor. Biliyorsunuz hani söylemiştim bunu. Twitter'ın Süleyman Soylu'nun hesabını dondurması, askıya alması falan şaşırtıcı bir gelişme olmaz. Çünkü bu zaten yapılabilecek şey, alenen nefret suçu işliyor diye. Twitter ilk iki kademeyi yaptı bununla ilgili olarak. LGBTİ bireylerle ilgili olarak o nefret suçu işlemesine ilişkin olarak Twitter o attığı tweetlerin bu tarz suçlamalara hedef olduğun uyarısıyla paylaşmaya başladı. Bundan sonrası ne olacak? Vallahi hesabı kilitleyecek. Kendisi de zaten şöyle yaptı. Telegram'a gelir misiniz benimle birlikte diye bir mesaj yayınladı. Hani kim gitti, kim kaldı onunla birlikte bilmiyorum. Ama ardında bıraktıkları beni çok ilgilendiriyor. Çünkü Candaş Tolga Işık bu sosyal medya üzerinden konuşurken diyor ki, bunun bir özgürlük alanı olarak tanımlanması son derece saf dilliliktir. Saf dillilik denmez, bir saf dilliliktir denir. Onu bir belirleyelim de, biz terör örgütleriyle mücadele ediyoruz. FETÖ ile, şeytani bir örgüttür FETÖ. Bütün bunları tetikleyebilecek bir anlayışa sahiptiler. Dikkat, 15 Temmuz'u yapanlar sizi rahat bırakırlar mı? FETÖ mü yaptı 15 Temmuz'u? 15 Temmuz'u FETÖ yapmadı. Sizi rahat bırakmazlar. Ancak ayakta sağlam durursanız rahat olursunuz. Bu kadar basit. Bu basit değil. Bir kere şu cümleyi sıradan bir yurttaşın, çok sıradan bir yurttaşın kurduğunu düşünün Türkiye'de. Desin ki mesela 15 Temmuz'u FETÖ yapmadı. Derisinden darbuka yapılır mı, yapılmaz mı? Önce onu bir tartışalım. Yapılır değil mi? Bu bir kenarda dursun. İki, ya bu cümlenin devamında bu kadar basit diyorsunuz da kim yaptı o zaman 15 Temmuz'u? Niye bizim 251 yurttaşımız öldü kardeşim? 2500 insan niye yaralandı o zaman? Neden 389 milyon lirası develendi bu ülkenin? Gazilere yardım edeceğiz diye toplanan, şehit yakınlarına yardım edeceğiz diye toplanan parası. Nereye gitti onlar? FETÖ yapmadıysa neyle mücadele ediyoruz biz 5 senedir? Çok özür dilerim ama. Neden yüz binlerce insan tutuklandı, gözaltına alındı, haklarında soruşturma yapıldı? Neden? Ya sıradan bir insan şu cümleyi kursa hayatı kayar, hayatı. Bakın Türkiye'de yasalar karşısında insanlar eşit falan değil. Hiç kimse kendini kandırmasın. Bunun başka örnekleri de var biliyorsunuz. Adalet ve Kalkınma Partisi, iktidardaki partinin genel başkanı, partisinin kongrelerini yaparken Türkiye'de Covid tedbirleri yokmuş gibi mesela. Diyor ki salonları salgına rağmen tıklım tıklım doldurduğunuz için teşekkür ediyorum. Açıkça hani hukuki anlamda ikrar bu. Suçun yani itirafı. Ama İstanbul'da Kadıköy'de Boğaziçi eylemlerine destek için yapılacak toplantıya Kadıköy Kaymakamlığı salgın önlemleri gerekçesiyle engel koyabiliyor. Şimdi içinizde herkese bu ülkede yasalar eşit uygulanıyor diyebilecek olan var mı? Bu yeni izleyen AKP'liler özellikle size soruyorum. Gerçekten. Hani bir takım nefretleriniz var biliyorum. İşte Süleyman Soylu'nun hala söylediği gibi. Yani Amerikan projesi olarak, uluslararası dış güçlerin propaganda malzemesi olarak. Mesela lezbiyen, gay, trans, interseks bireylerin hayat tarzlarının Türkiye'de insanlara kabul ettirilmesiyle ilgili bir çalışma yürütüldüğüne inanabilirsiniz mesela. Gerçekten. Netflix bunun bir aracı olabilir. Bunun bir kademe sonrası. Ya da burada Süleyman Soylu'nun söylediği gibi 15 Temmuz'u FETÖ yapmadı diyebilirsiniz. Kim yaptı o zaman? Kim yaptı? Tekrar soruyorum. 251 insanın neden öldü bu ülkenin ya? Niye öldü? Neden mesela FETÖ denilerek geçmişte kol kola yürünülen örgüt, cemaat adına ne derseniz deyin. Neden bugün bu hale geldi? Niye yüz binlerce insan Türkiye dışına kaçmak zorunda kaldı? Neden mesela Türkiye ile Yunanistan arasında o sularda insanlar neden öldü bebekleriyle birlikte? O soruşturmalar niye açıldı kardeşim? Anlatın. Adalet teşkilatının içinden on binlerce, silahlı kuvvetlerin içinden on binlerce, emniyetin içinden on binlerce insan neden soruşturma sonucunda atıldı? Herhalde bunu biri açıklayacaktır değil mi? Bence açıklamalı daha doğrusu. Ama Türkiye'de yasalar insanlara eşit şekilde uygulanmadığı için Süleyman Soylu bu konuda rahat rahat sallayabilecek. Çok rahat sallayabilecek hem de. Dün ben daha sonrasında Candaş Tolga Işık'ın orada özellikle Boğaziçi Kampüsü'nün içinde polisin tedbirleriyle, önlemleriyle, müdahalesiyle ilgili sözlerine anlatırken sorduğu bir soruya çok takıldım. Açıkça soruyor çünkü. Ya üniversitenin içinde sniper'ın ne işi var kardeşim diye. Kemküm kebelek yapıyor kendisi İçişleri Bakanı. Hiçbir şey söylemiyor. Hiçbir şey. Ama ondan önce açıklaması gereken bu. Bakın Türkiye'nin son 5 senesi sadece bu FETÖ'yle mücadele denilen pisliğin içinde debelenmekle geçti çünkü. Daha dün Cumhurbaşkanı tarafından geçen yılın Ağustos ayında silahlı kuvvetlerin içinde istihbarat şubenin başına geçirilen bir paşa, tırnak içinde bir paşa FETÖ itirafçısı oldu. Neden? FETÖ yapmadıysa neyin itirafını bekliyorsunuz kardeşim o adamdan? Ne diyecek mesela? Amerika yaptı mı? Onu mu diyeceksiniz? Madem biliyorsunuz siz söyleyin. Niye o zaman yeldir yepelek ilişki kurmaya çalışıyorsunuz? Hem Trump'la hem yeni başkan Biden'la. Niye yapıyorsunuz bunu? Sizin ülkenizde darbe planlayan insanlarla böyle bir ilişki kurmaya neden heveslisiniz siz? Şu anda bu söylenen sözün peşinden gitmezsek var ya Türkiye'de demokrasinin yerden kalkma ihtimali yok. Çok ciddi söylüyorum yok. Çok açık söylüyorum ki yok. Bu kadar net. Bu ülkenin İçişleri Bakanı konuşuyor. Bu ülkenin Adalet Bakanı'na düşen, bu ülkenin onurlu savcılarına düşen İçişleri Bakanı'na sormaktır şimdi. Kim yaptı o zaman? Açıklayın. Sayın Bakan açıklayın bunu. Demek ki biliyorsunuz. Yok bu eğer bir kahvehane giyiyse, yani siz de enine tişörtü çekip sol cebinize, şuradaki cebinizin içine bir paket sigara arkasına nüfus cüzdanının yanına da tarak soktuysanız, bilelim sözlerinizin hiçbirini ciddiye almayalımsın. Eğer bir geyik yapıyorsanız sadece. Yok değilse anlatın. Çünkü bu ülke 251 insanını kaybetti. O darbe girişimi sırasında 2500 insan resmi rakamlarla yaralandı. Hayatı değişti, sakat kalanlar var. Anlatın o zaman anlatın da bilelim ya. Ya kabinenin içindeki her bakanın boynunun borcudur. Beraber oturuyorsunuz kardeşim bakanlığa kurulu masasında. Sorsanıza kim yaptı diye. Anlatsın. Demek ki biliyor. Ya bu bir suç kardeşim bu bir suç. Bizimle de paylaşsın. Bizle paylaşmasın Adalet Bakanı ile paylaşsın. Sayın Abdülhamit Gül size açık çağrımdır. Lütfen sorun mevkidaşınıza sorun. Deyin ki. Ya sen biliyormuşsun bunu ya. Kim yapmış bu darbe girişimini? Ona göre adalet teşkilatının içindeki insanlar darmadağın edilmesin, atılmasın mesela. Her gün görevden uzaklaştırılan savcılar, hakimler var bu ülkede. Niye atıyorsunuz o adamları? Soruyorum tekrar. Dün neden silahlı kuvvetler içinde, özellikle istihbaratın başındaki insan neden FETÖ itirafçısı oldu o zaman? Sorsanıza yandaş çakallarınıza, gazete köşelerine yerleştirdiğiniz çakallarınıza, onlar neden FETÖ güzellemesi yapıp duruyorlar sürekli? Öyleydi, böyleydi. Ya çorbasını karıştırırken hocasının sesini dinleyerek gözyaşını çorbasının içine düşüren şizofren niye bu duruma geldi o zaman? Adama en azından bir özür borcunuz var ya. Rahatlasın, çorbasının içine salyasını, sümüğünü rahat akıtabilsin. İnsanların ayarlarıyla oynadınız. Televizyon ekranında kendi kendine halay çekip FETÖ'ye güzelleme yapan dangalak sayenizde rahatlayabilir, söyleyin. Deyin ki sen rahat ol, öyle bir şey olmadı. Kendi kendine güzelleme yapan insanlar var. Amerika'dan burada bıraktıklarının ardından dönüp bakmayan ama orada taksicilik yaparak geçimimizi sağlıyoruz, çok zordayız falan diye ağlayan soytarılar, pislikler var. Söyleyin onlara. Deyin ki dönün yurda. Yok ya, siz yapmadınız, biliyorum ben. İçişleri Bakanıyım kardeşim. Boru mu diyeyim mesela? Bu ülkenin emniyet güçleri, polisleri. Gerçekten o çocuklara orantısız güç uygulayacağınıza Süleyman Soylu'ya sorun. Bizim arkadaşlarımız niye şehit oldu diye. Kim öldürdü bizim arkadaşlarımızı? Özel harekat kuvvetlerinin içinde o gün akşam 15 Temmuz gecesi saldırıya uğrayan, uçak savar mermisiyle şehit edilen polisleri kimin şehit ettiğini sorun kendisine. Hakkınızdır kardeşim, hepimizin hakkı. Biz bilmek zorundayız bunu. Ülkenin demokrasi ayarları zaten yarım yamalak giderken tersine döndü. O zaman anlatsın Süleyman Bey. Ne olduğunu anlatsın ki biz de bilelim. Düşmanımızı tanıyalım en azından. Böyle gölge boksu yapmayalım kendi kendimize. Demek ki hayali bir kuvvet var karşımızda. Gerçekten hayali bir kuvvet var karşımızda. Abuk sabuk şeylerle uğraşıyoruz biz o zaman. Mesela Kadir Topbaş boş yere bıraktı o zaman görevi ya. Ağlata ağlata boşuna aldınız görevden. Mesela Bülent Arınç'ın söylediği sözlerin tamamı yalan. Ben kendisinden özür dileyeceğim. Gerçekten Melik Gökçek'ten başta özür dilemek zorundayız o zaman. Çünkü FETÖ'cünün başı olarak açıklamıştı Bülent Arınç onu. FETÖ yapmadığına göre o zaman bir sıkıntısı yok onun. Suç değil ki yaptıkları. Yani FETÖ'ye verilen o peşkeş çekilen araziler falan suç değil o zaman. Bülent Arınç iftira atmış Melik Gökçe'ye resmen. Niye böyle yaşanıyor bunlar? Sayın Adalet Bakanı, boynunuzun borcudur bu. Ciddi söylüyorum. Emniyet müdürleri, emniyet kuvvetleri, kolluk kuvvetleri hepinizin boynunun borcudur. Bizim arkadaşlarımız niye şehit oldu diye düşünmek. Hepinizin. Sormak zorundasınız kardeşim. Niye öldü bu insanlar? Niye öldü ya? Biz hep beraber kahraman bir takım subayların ardından o gece darbeyi önledi, darbenin başındaki insanı öldürerek darbenin daha da büyümesini önledi dediğimiz askerlere niye üzüldük o zaman? Onları öldüren FETÖ değilmiş ki. Darbeyi FETÖ yapmamış. Şimdi bunun üzerine Süleyman Soylu'nun söyleyeceğini anlatayım ben size. Arkasında daha çok şey var ama bununla ilgili açıklama yapamam diyecek. Çünkü söylediklerinin tamamının safsat olduğunu o da biliyor. Günü kurtarmak zorunda olduklarını biliyorlar. Ve öyle bir algı yaratıyorlar ki Türkiye içinde. Hani şu korkuyu insanların üzerine salmak. Tıpkı önceki sene yaşanan 31 Mart seçimlerinden önce yaratılmaya çalışılan korkuyu salmak gibi. Hani sandıklar kurulacak ama sandıkların başında insanlar, başkaları gelecek. Suç örgütlerinin liderleri adamlarını yollayacak, birbirlerini vuracaklar falan filan diye. O korku vardı ya. Sonra İstanbul'da 807 bin oyluk o büyük tokadı, o büyük şamarı yiyip ayrıldılar oradan. Aynı korku yaratılmaya çalışıyor şu anda. Yani öyle bir anlayış var ki insanlarda. Erdoğan toplumdaki kutuplaşmayı artırarak insanları sokağa çekecek. O sokağa çekmenin üzerinden de işte kendine yakın olan oyları, safları bir araya... Ya kardeşim bak, bu korku herkesin içinde yaratılmaya çalışılan bir korku. Ama bunun peşinden giden insanlar sadece mesela Boğaziçi Üniversitesi'ndeki çocuklara destek vermesin isteniyor. Ya böyle bir şeye gerek yok ki. O çocuklar haklı. Yerden göğe kadar haklı üstelik. Orada uygulanan şiddet orantısız bir şiddet. Güç demiyorum, şiddet. O çocuklara tekme atanlar, tokat atanlar, sosyal medyada örgütlenip aşağı bak demedi, aşağıdan yürüdü demeye çalışan pislikler. Ya kardeşim, aşağı bakla, aşağıdan yürü ne farkı var arasında bir söyler misin? Sen kimsin o çocuğa nereden yürüyeceğini anlatıyorsun ya? Sen kimsin bir anlatsana. Bence o çocuklarla uğraşacağına, Türkiye'de bütün kolluk kuvvetlerinin başındaki İçişleri Bakanı'na sor. Kim yaptı kardeşim bu darbe girişimini? Bizim insanlarımız niye öldü ya? Görev başında şehit olan arkadaşlarımız niye öldü? Niye bu ülkenin polisleri, özel harekatçıları, jandarmaları, subayları, assubayları niye öldü ya? Soruyorum size. Ömer Halis Demir niye öldü o zaman kardeşim? Kimdi onu öldüren? FETÖ'cü değilse eğer. Kimdi Ömer Halis Demir öldüren? Anlatın. İşinize gelen herkesi, her olayın sonunda FETÖ'ye bağlamayı biliyordunuz. Şimdi çıktılar işin içinden. FETÖ değilmiş. Anlat o zaman bana kardeşim, bu kadar insan niye zulüm yaşadı? Neden mesela demin adını andığım Kadir Topbaş kendi damadını kurtarabilmek için sadece FETÖ'cülerle ilgili bir takım kavramlar oluşturup hainler mezarlığı kurmayı önerdi o zaman? Kim? O zaman borçlusunuz Süleyman Bey, bunu anlatmak zorundasınız. Çünkü sizin kurduğunuz cümleyi bu ülkede sıradan bir yurttaş kuramaz, kurabilemez. Hayatı kayar o cümleyi kurduktan sonra. Şimdi anlatmak zorundasınız. Madem kurdunuz, o zaman hemen açıklayın devamını. Sorun. İnsanlar, bakın, daha bir aylık askerler ne yapılacağını bilmiyor. Nerede oturacağını bilmiyor. Çağrıldığı zaman gidiyor. Ve ondan sonrasında darbeye katılmaktan hayatı kaydırılıyor. Sıradan erler. O zaman kimdi onlar? Şuradan yollayalım. Rahatlasın. Kimdi onlar ya? O çocuklar niye tutuklu o zaman? Harbiyeli öğrenciler niye tutuklu? FETÖ ile bağlantısı yoksa. Herhalde bu ülkenin Cumhurbaşkanlığı makamında oturan kişinin, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'nın buna ilişkin kuracağı bir cümle vardır, değil mi? Ömer Çelik'in haftalık geyik bülteninde anlatacağı bir şey vardır. Bu ülkenin Kainat İletişim Başkanı'nın herhalde bununla ilgili saçmalayacağı bir iki cümlesi vardır, değil mi? FETÖ'ye üye olmak gibi bir suç, FETÖ sempatizanı olmak, iltisaklı ve irtibatlı olmak gibi bir suç neden uyduruldu o zaman? Ya darbeyi yapan FETÖ değilse neden böyle bir suç var kardeşim ortada? Anlat. Anlat bilelim ki biz düşmanımızı tanıyalım. Anlatmıyorsun çünkü. Neden biz yıllardır bu camia Türkiye'nin içine etti diye bağırırken önce yanında durup sonra karşısına geçip bugün tekrar hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorsunuz? Neden? Anayasa oluşturulurken bir takım ihtiyaçlar dahilinde Saadet Partisi ile kurulamamış olan ittifak yerine acaba cemaatçilere inceden bir gelgel çekiliyor olabilir mi? Bence göz ardı etmemek lazım. Üstelik bu gelgelin çekilmesi İçişleri Bakanı üzerinden oluyorsa eğer çok daha büyük bir kavganın eşiğindeyiz demek biz. İçeride Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarın içinde çok ağır bir kavga yürüyor demek. Ha, iktidarın küçük ortağı. Devlet Bahçeli. Bununla ilgili söyleyeceğiniz bir şey var mı? Hani ana avrat düz gittiğiniz FETÖ. Bakın İçişleri Bakanı diyor ki, üstelik hani ben istifa ediyorum tamam ulan oynamıyorum deyip gittiğinde sizin sosyal medya üzerinden kampanyalar oluşturduğunuz Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı. O diyor ki 15 Temmuz'u FETÖ yapmadı. Devlet Bey söyleyeceğiniz iki cümle vardır herhalde, değil mi? Bunun yerine de alternatif bir iki cümleniz vardır. Ya bir şey söylersiniz diye umuyorum ben. Türkiye bambaşka tartışmaların içine çekiliyor. Ama bu tartışmaların içinde bir takım safsatalarla aslında insanların bildikleri, gördükleri şeylere inanmamaları sağlanmaya çalışılıyor. Ya biz Adil Öksüz'ü niye arıyoruz o zaman? Hakikaten darbe girişimi gecesi Ankara'da üssün içinde çıkan, ben buraya arsa bakmaya geldim artık o kadar alışkın ki yani saçma sapan bir bahaneniz de olsa önemli değil, sizi tahliye edebilecek bir hakim bulduğunuz zaman yırtarsınız, hiç önemli değil. Adam gönül rahatlığıyla söylüyor, baksana Selçuk Özdağ'ı döven herifler, o 7 çakal 7 it birbirlerini tanımadıklarını iddia ettiler mesela. Çok normal yani, senin bahanenin ne kadar saçma olduğunun bir önemi yok sana. Orada kararı kesecek, bileti senin eline verecek adam senden mi değil mi ona bakılıyor sadece. Adil Öksüz'ü niye arıyoruz biz? O zaman aramayalım. Gerçekten darbenin bir numarası bilmem nesi demeyelim. O çarşaf çarşaf gösterdiğiniz görüntülerin bir manası yok o zaman. Hani darbeden önce Amerika'ya gitti, orada görüşmeler yaptı, geri döndü. Bunlara hiç ihtiyaç yok. Ama beni en çok ilgilendiren şu, 251 insan niye öldü bu ülkede? Kim öldürdü onları? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Hakikaten bunu öğrenmek istiyorum. Sıradan bir yurttaşı olarak bu ülkenin benim buna hakkım var. Anlatmak zorundasınız. Söylemek zorundasınız. Çünkü şu cümle, yani FETÖ mü yaptı 15 Temmuz'u? 15 Temmuz'u FETÖ yapmadı. Artık gerizekalı olmayan herkesin çok rahat anlayabileceği bir cümle, değil mi? Bundan sonra söylenecek şey de şu. Kim yaptı o zaman? O zaman kim? Biz hayali bir boks mu, boks müsabakasının içinde miyiz? Gölge boksu mu yapıyoruz gerçekten? Boş yere sanal düşmanlar yaratılarak bu ülkenin insanların enerjileri, paraları boş yere mi harcanıyor yani? Bugüne kadar yaşanan bu. 4,5 sene geçti üzerinden çünkü. Bu yıl 15 Temmuz'da 5. yılı bitecek. 4,5 yıldır bu ülkede yüz binlerce insan soruşturmadan geçti. En uyduruk banka hesabı üzerinden kira havale edenlerin hayatı kaydı. Bu ülkenin saygın akademisyenleri FETÖ ile irtibatlı, iltisaklı gösterilerek bir gece yarısı kararname ile öğrencilerinden, okullarından kopartıldı. Niye? Suç değilmiş ki o zaman. 15 Temmuz'u FETÖ yapmamış. O zaman FETÖ'nün o sümüklü mendiline plonjon atanların, yarısı kalmış portakal diliminin üzerinde salya akıtanların falan hiçbir günahı yok. Demek ki öyle yani. Bakın bütün bunlar bir şey gösteriyor bize. Hepsi. Buradaki cümleler boşa kurulmuş cümleler falan değil. Bunlar gelgeller, açık kapılar bunlar hep. Sadece şu isteniyor. Biz oy olarak zordayız artık. Evet, bizim küçük ortağımızla beraber artık hiçbir şekilde bu ülkede %50'yi bulma şansımız, hatta bırak onu, yaklaşma şansımız bile yok. O yüzden biz yeni ittifaklara açığız. Yeni ittifaklar yapılırken de her isteyene, her istediğini vermeye de hazırız. Yani 15 Temmuz'u her şekilde değiştirmeye bile hazırız biz. Bugüne kadar anlattıklarımızın 180 derece karşısına geçip, hayır 15 Temmuz'u FETÖ yapmadı demeye hazırız mesela. Hatta dedik bile. Gelin, yeter ki bizim yanımızda durun. Çünkü bizim %50'yi bulmamız gerekiyor. Eğer bulamazsak bu han iktidarı taşıma şansımız, sürdürme şansımız yok. Geçti artık. Bitti o. Ve insanlar görüyor, ekonomi öyle bir patladı ki açlık ülkede kol geziyor, hastalık kol geziyor. Ve bizim savunabilecek hiçbir şeyimiz kalmadı. Artık büyük yalanlarla idare edemiyoruz. Mesela ülkede serbest otomobil girişim grubu oluşturduk baba yiğitlerden. Ama dün bir anda mesela elektrikli otoda vergiyi 4'e katladık. Katlamak zorundaydık. Başka çaremiz yok. Çünkü bizim her kör kuruşa ihtiyacımız var. Hazinemiz tam takır. 5 kuruş paramız yok bizim. 5 kuruş. Köprülerden, otoyollardan, serbest garanti geçişlerinden milyarlarca lira borçluyuz. Gerçi borçlandığımız bizim çocuklar. Sorun değil. Onların borçlarını öteleriz. Ama bir şekilde ödenmek zorunda sonuçta. Bize para lazım. Bize para lazım. Bizim para bulabilmemiz için iktidarımızı sürdürebilmemiz lazım. İktidarın sürmesi için de mutlaka çok ağır destekler gerekiyor artık. Yetmiyor diğerleri. Yani kıldan, tüyden, yünden, yumaktan, peridoğunçekten falan gelecek desteklerle kimse bir yere gidemiyor. Gerçekten. Mustafa Sarıgül'e parti kurduruyoruz mesela. Kimsenin salladığı yok. Adam da zaten tırık çıktı biraz. İki tane türküyü üst üste söyleyemiyor. Hatta bırak onu, bir tanesini de söyleyemiyor. Onun dışında CHP'nin içindeki kendi oluşumlarından medet umduk. Zaten onlar birbirlerini yer dedik. Orası da olmuyor. O zaman bizim mutlaka eski ortaklıklarımıza bir şekilde kıçın kıçın yanlamamız gerekiyor. Çaktırmadan yapmamız gerekiyor. Bu mu çaktırmadan yaptınız? 15 Temmuz'u kim yaptı ya? Kim yaptı? Bu ülkede 251 insan neden öldü? Bu ülkenin askerleri, polisleri neden şehit oldu? Bu ülkenin saygın subayları, assubayları, erleri, erbaşları neden zulüm gördüler? Neden harbokulu öğrencileri hala zulüm altında? Madem FETÖ yapmamış. Neden daha dün Cumhurbaşkanı tarafından, daha geçen yıl Ağustos ayında Yüksek Askeri Şura'da, Silahlı Kuvvetler'de istihbarat dairesinin başına getirilen insan o zaman neden FETÖ'den itirafçı oldu ve itiraflarını sunduktan sonra serbest bırakıldı? Ortada bir dengesizlik var. Ama daha acısı ne biliyor musunuz? Bu dengesizliği yaratan kişi bizatihi dengesizliği çözmek zorunda olan kişilerden bir tanesi. O zaman işte insanın aklı karışıyor. Gerçekten karışıyor. Çünkü şundan korkmaya başlıyorsun. 15 Temmuz'u da birilerinin üstüne bırakacaklar. Hem bu arada eski ortaklarıyla kıçın kıçın yanlayarak bir araya gelmeye çalışacaklar. Uzaktan birbirlerini üzmeden, dürtmeden, örselemeden bir araya gelmeye çalışacaklar. Hem de başka birilerinin üstüne bırakacaklar bu işi. Ama hepimiz gördük o gün yaşananları. Hatta o gün yaşananlardan sonra sizlerin söyledikleri de hafızamızın en önünde duruyor. Çok geriye gitmedi daha. Bu ülke, evet, hafızasızlık bizim ülkemizin temel sorunlarından bir tanesi. Toplumsal hafızamız zayıf değil, yok bizim neredeyse. Ama bu daha hafızanın içinde yer alabilecek kadar bile eski değil ya. Hala görülüyor. Çünkü içinizden hala bazıları 15 Temmuz'u FETÖ yaptığını söyleyebiliyor. E o zaman aranızda anlaşma yapana kadar en azından bizim tekrar tekrar hatırlamamıza, hatırlatmamıza gerek yok. Ha, siz aranızda anlaşabilir misiniz? Bence kritik soru bu. Ve biz aranızda bir anlaşma olmadığını, bugünün iktidarının devamı için herkesin içinizde farklı fikirlere sahip olduğunu ve bunların, bu fikirlerin bazılarının gerçekten kamuoyu önünde tartışılamayacak kadar ağır fikirler olduğunun farkındayız artık. İçişleri Bakanı'nın dün kurduğu o cümle her şeyi çok net, kabak gibi anlatıyor. Her şey ortada artık. Bu bile, bu suç bile 251 insanın ölümüne yol açan, 2500 insanın yaralanmasıyla sonuçlanan, binlerce insanın, on binlerce insanın iş yerlerinden uzaklaştırılmasına yol açan, annelerin, hamile kadınların bebekleriyle birlikte nehirlerde kaçmaya çalışırken öldüğü, askerlerin, erbaşların, harp okulu öğrencilerinin zulüm altında olduğu bir dönemde çıkıp İçişleri Bakanı bunu söylüyorsa eğer, bence üzerinde tartışmak lazım. Sonuçta İçişleri Bakanı'na bu soruyu sorması gereken insanlar asıl emniyet kuvvetleri çünkü. Bizim arkadaşlarımız niye şehit oldu o zaman diye. Kim şehit etti onları diye sormak zorunda. Ve bugüne kadar biz niye FETÖ'yle mücadele ettik o zaman diye. Sorunun arkası gelir mi? Vallahi gelir. Bu öyle bir şey ki bu cümle kimsenin anlamayacağını, duymayacağını zannederek ama bir yandan da dışarı mesaj vermek üzere kurulan bu cümle aslında yaşadığınız korkunun o kadar net bir göstergesi ki eski ortağınıza bile ihtiyacınız var artık. Ama bir şey söyleyeyim mi? Oradan da bir cacık olmaz. Gerçekten onlar da düşündüğünüz kadar güçlü değil artık. Yanlarında götürdükleri çakallarıyla beraber Amerika'da bir şekilde yaşıyorlar işte, hayatlarını sürdürüyorlar. Oradan buraya bağırıyorlar arada bir. Bir dönemin çok kudretli tipleri, bellerinde silahlarla gezen çakalları bugün oralarda bambaşka işler yapıyorlar. Bağırıyorlar, hala bağırıyorlar. Ama hiçbirinizden bir cacık olmaz. Ama bugün bu ülkede bunu yazdırmak zorundasınız. Yandaş kalemleriniz bile sormak zorunda. Çünkü onlar da bu işin darbesine uğradılar. Onlar da kimi mesleğini kaybetti, kimi başka bir şey yaşadı, kimi diyorum ya çorbanın içine salyasını, sümüğünü akıtırken silmek zorunda kaldı. En azından onlara acıyın. Hani bizi sevmiyorsunuz biliyorum da hiç olmazsa onlara bir anlatın. Şu 15 Temmuz'u kim yaptı? Bir açıklansın. Hep beraber görelim, öğrenelim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden. Hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Evet, biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Bakmayacağız. Çünkü bunun topluma hiçbir şey kazandırmayacağını biliyoruz. Bizim farklı görüşlerimiz var ama aynı ülke için. Aynı dünyada birlikte yaşayabilmek, farklılıklarımızı ortaya koyarak toplumu zenginleştirmek konusunda görüşlerimiz, düşüncelerimiz var bizim. Ve biz birbirimizden korkmuyoruz. Birbirimizle konuşurken küfretmemek, hakaret etmemek, tehdit etmemek yeterli diye düşünüyoruz. Bunu yaptığımız zaman daha da zenginleşeceğimizi biliyoruz çünkü. Ve siz eğer bu yayın sürsün, ben bunları başka yerde duymuyorum çünkü, konuşur gibi yapıp herkes cebine indiriyor aslında. Herkes iktidarla ilişkisini sağlam tutmaya çalışıyor. Bu yayın sürsün de ben ne yapabilirim diye soruyorsanız, bakın şunları yapabilirsiniz. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube'u açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın, yandaki büyütece bir dokunun, hoş geldiniz benim kanalımdasınız. Şu abone ol düğmesini gördünüz mü? Aynı düğmeden ünsalunlu.com.tr'de de var. Oraya dokunun. Merak etmeyin, sadece bir tek mail adresi yazarak abone olacaksınız. Ama bunu yaparak bugünün saçma medya düzenine mahkum değilim demiş olacaksınız ki az şey değil. Yanında küçük bir zil var, ona da dokunursanız yayınlar başlamadan size haber gelecek. Unutmadan bir de YouTube izleyicileri şu yukarı doğru bir baş parmak işareti var. yayını beğen tuşu. Ona dokunun. Çünkü ona dokunduğunuz zaman bu yayın başkalarına da önerilecek YouTube tarafından. Bir de katıl düğmesi var. Katıl eğer isterseniz kullanacağınız bir düğme. Aynı şekilde unsalunlu.com.tr üzerinde de var bu düğmeden. Eğer dokunursanız, isterseniz bu yayını aylık olarak küçük katkılarınızla destekleyebileceğiniz anlamına geliyor. İstemezseniz, işte öyle bir zorunluluk yok. Çünkü bu yayınlar ilk gününden beri parasız ve son gününe kadar da parasız olacak. Bir de unsal@unsalunlu.com adresine mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt vereceğim. Ama en büyük desteğiniz ne bugüne kadar değişti ne bugünden sonra değişebilir. Burada olmak, burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmezse akılırsam buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı bir gün diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.